Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, kainatın efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insandı ki kendisini öldürmeye gelenler onda diriliyorlardı. Onda hayat buluyorlardı. Onun için büyüklerimiz diyorlar ki öyle insan olunuz ki sizi öldürmeye gelen sizde dirilsin. Bunun en güzel örneği Efendimiz Aleyhisselam'dır. Onu öldürmeye gelenler onda diriliyorlardı. İşte bunun örnekleri Ömer bin Hattab. Orada kalkıyor. Siyer'den hatırlayalım. Ben diyor gideceğim bunu öldüreceğim. İnsanları bundan kurtaracağım diyor. Efendimizin yanına girince Resul Efendimizin o yüzündeki aydınlık, tebessüm, kalbindeki şefkat, merhamet, derinlik orada büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve gönlüne hidayet Cenab-ı Hak ikram ediyor ve Müslüman oluyor. Mekke fethine kadar her türlü düşmanlığı yapan İkrimi bin Ebu Cehil sonuna kadar direniyor. Hatta kaçıyor. Mekke'nin fethinde kanı heder edilen, öldürülmesi gerekenlerden bir tanesi kaçıyor. Bir gemiye biniyor. Gemi batacak gibi oluyor. Sonra da Allah'a sığınıyor. Söz diyor ya Rabbi kurtarırsan gidip peygamberi iman edeceğim. Geliyor. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi onu da efendim Efendimiz tebliğ ediyor. O da hidayette buluşuyor. Hatta Hazreti Hamza'nın cesedini tahrip eden, müsle yapan ve çıkarılan ciğerini hırsla çiğneyen, ısıran Hint Ebu Sufyan'ın karısı buna da tebliğini devam ettiriyor ve neticede o da hidayet buluyor. Burada gerçekten dikkate şayan ve insanı etkileyen bir olay var Hazreti Vahşi ile ilgili olarak. Hani Vahşi Müslüman oluyor, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Mescid-i Nebevi'de Resul Efendimiz arkasında namaz kılıyor. Fakat Resul Efendimiz Aleyhisselam onunla göz göze gelmemek için de bir dikkat gösteriyor. Diyor ki arkalarda dur diyor, yüzüme gözükme diyor. Çünkü seni görünce amcam o Uhud'da, Uhud günü her tarafı kesilmiş, doğranmış durumuyla amcam aklıma geliyor ve içimde bir kısım duygular depreşiyor. Onun için gözüme gözükmeden namazını kıl dediği Vahşi radıyallahu anh. Tabi o da en son aradan zaman geçiyor. Düşünüyor, taşınıyor, Müslüman olmaya karar veriyor ama Müslüman olacak ama zorlanıyor. Zorlanıyor. Bazı günahları var. O güne kadar işlediği günahlar var. Cana kıymış, belki başka günahlar da yapmış. Kelime-i şehadet getirecek ama bu kabul edilir mi edilmez mi endişesi var. Efendimiz Aleyhisselam Vahşi'yi İslam'a davet etmek üzere ashabından birini gönderiyor. Diyor ki git diyor. Kendisine bir daha tebliğde bulun. Müslüman olsun ve kurtulsun. Geliyor o kişi. ve aralarında bir konuşma geçiyor Hazreti Vahşi ile o gelen elçi arasında. Vahşi Peygamberimiz Aleyhisselam'a onun tebliğine ve davetine cevaben diyor ki, ya Muhammed diyor, bir ayet-i kerime okuyor Furkan 68-69 ayet-i kerimeleri. Sen diyor bir kimseyi öldüren yahut Allah'a şirk koşan veya zina eden biri kıyamet günü iki kat azaba uğrar, cehennemde hor ve hakir olarak ebediyen kalır diye bir ayet okuyor. Ben duyuyorum bunları. Cenab-ı Hak bu şekilde hükmünü beyan etmişken, beni nasıl oluyor da İslam'a davet edebiliyorsun? Çünkü ben bu günahların hepsini işledim. Allah'a şirk koşmak, yana kıymak, diğer sayılan günahların hepsi bende var. Fazlasıyla var. Allah bana artık cehenneme atacak. Benim kurtuluşum mümkün değil. Bu ayetlere göre benim kurtulmam mümkün değil. Ama yine sen bu ayetleri benden daha iyi biliyorsun. Çünkü peygambersin. Bunları bire bire de beni İslam'a davet ediyorsun. Olur mu olmaz mı? Benim için nerede bir kurtuluş yolu olacak ki? Mümkün değil diye endişesini, peygamberimizin davetine mukabil endişesini bu böyle bir cevapla bildiriyor. Allah Teala bunun üzerine şöyle bir ayet-i kerime inzal buyuruyor. Furkan 70'in geliyor peşinden. İlla men tâbe ve âmene ve âmile âmelen sâlihan fe ulâke yübeddülullâhu seyyâtim hasenât ve kânallâhu gafûran rahîme. Ancak tövbe eden, iman eden, salih ameller işleyenler başkadır. Her ne kadar bu günahları işlemiş olsalar da Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Günahlarını affedecek, kötü hallerini iyi hallere, kötü vasıflarını iyi vasıflara, kötü ahlaklarını iyi ahlaka döndürecek Cenab-ı Hak. Bir sağalma olacak. Tıpkı hasta olan bir insanın sıhhatine kavuşması gibi. Bir insan düşünelim. Diyelim ki hasta. Karnı ağrıyor, başı ağrıyor. Başka hastalıkları var. Dahiliye, içerisinde midesinde, bağırsaklarında, böbreğinde, safra kesesinde hastalıkları var. Kalbinde, kanında bir sürü hastalıkları olan bir insan düşünelim. Bunlarla musab, bunlarla müptela bir insan düşünelim. Ama Allah ona sıhhat vermeyi lütfediyor. Ve o insan bütün hastalıklardan kurtularak, ilaçlarını kullanıp, tedavisini olup, kurtularak sıhhate kavuşuyor. Ne oldu Allah'tan? Ne yaptı? O kulun kötü hallerini, hastalıklı hallerini sağlıklı, sıhhatli hallerle değiştirdi. Gözünden çapaklanıyor, gözü ağrıyor, göremiyor iken gözleri cam gibi görmeye başladı. Kulakları paslanmış, kirlenmiş, duyamıyorken, ağrıyorken tedavi oldu. Kulaklar iki kulağı da böyle duymaya başladı. Elini kaldıramazken tedavi oldu. Elini işletmeye, parmakla oynatmaya başladı. Yürüyemezken tedavi oldu, yürümeye başladı. Rahat yiyip hazmedip hazmedemezken sıhhate kavuştu, afiyete kavuştu. Ne oldu Cenab-ı Hak? O kulun bütün kötülüklerini, yani kötü hallerini, ağzalarındaki hastalıkları sıhhatli, sağlıklı bir hale çevirmiş oldu ve sapasağlam bir insan ortaya çıkmış oldu. Bazen kazalar oluyor, Allah muhafaza edesin. O kadar kişinin kırılıyor, kolu bacağı kırılıyor, kaburgaları kırılıyor, perişan oluyor. Ama Allah razı olsun, doktorlarımızdan alıyorlar. Adamı 3, 5, 10, 20 ameliyat yapıyorlar. Sonra adam sapasağlam ayağa kalkıyor. Cenab-ı Hak lütfediyor. O kırıklar iyileşiyor, kolu bacağı, ve eski haline dönüyor. Daha kuvvetli hale Allah'ın lütfuyla gelebiliyor. Ne yaptı Cenab-ı Hak onu? Cenab-ı Hak onun hastalıklı hallerini, kötü hallerini iyiye çevirdi ve sağlıklı bir insan haline geldi. Şimdi bu günahlar da böyle. Günahlar insanın ruhunu hasta ediyor. Ruh perişan oluyor, kalp perişan oluyor. Ama tövbe ettiği takdirde nasuh, onarıcı, dikici, yapıcı ve bir şekilde tövbe ettiği takdirde ve salih ameller, güzellikler işlediği takdirde o ruhtaki arızalar gideriliyor, yırtıklıklar, söküklükler dikiliyor, yırtıklar yamalanıyor ve o şekilde ruh diriliyor ve o kötülükler ondan kaybolup dipdiri, sapasağlam bir hale geliyor. O yüzden Cenab-ı Hak tövbe edip iman eden, salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliklere çevirmesi aslında en güzel mana bu. Onu ne yapıyor? Tamamen bambaşka bir hali, insan haline getiriyor Cenab-ı Hak. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ve bu ayet-i kerimeyle de vahşi ve benzeri bütün günahkar insanlara ne kadar günahınız olursa olsun bunlardan vazgeçtiğiniz takdirde Allah sizi ıslah edecektir. Allah size iyilik verecektir diye onu müjdelemiş oluyor. Yine vahşi şöyle bir haber yine göndermiş Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ya Muhammed, bu zor bir şart. Yani tövbe etmek, iman etmek, salih amel işlemek. Tövbe etmek, iman etmek ve salih amel işlemek. Belki ben bunlara güç yetiremeyebilirim. O zaman ne olacak? Allah Teala şöyle ayet-i kerimeyi veyahut da Cenab-ı Hakk'ın şu ayetini kerimeni Efendimiz yazıp vahşiye gönderiyor. O da olabilir. Allah bir ayeti indirebilir ama inmiş olan bir ayeti Efendimiz Aleyhisselam burada yeri gelmişken tekrar gündeme alabilir ve onu tebliğ edebilir, söz konusu edebilir. Nisa 48, Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Yani diyelim ki kişi imana geldi ama günahlarını terk edemedi. Yine günah işlemeye devam etti. Tamamen vazgeçemedi ve öldü. Ahirete geldi. Peki bu kişinin affedilme ihtimali var mı? Bu ayet-i kerimeye göre, Nisa suresi 48. ayet-i kerimeye göre böyle insanların da yine kıyamet günü Allah'ın bağışlamasıyla, affıyla kurtulma imkanları, ihtimalleri devam ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede affetmeyeceği sadece bir günahtan bahsediyor. O da şirk koşmak. Onun dışında ne kadar günah varsa onların hepsini affedebileceğini müjdeliyor. Edebilir ama etmeyebilir de. Ama isterse Cenab-ı Hak böyle bir kapıyı açık tutmaktadır ve bize de böyle günahkar insanlara da böyle bir ümit kapısını açık tutmaktadır. İnsan her türlü günahla oraya gitse de eğer Allah'a şirk koşmamışsa, ondan tövbe edebilmişse yine affedilme ihtimali söz konusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime kendisine gönderdiğinde bu defa vahşi de inanacak ama iyice ikna olmak istiyor, kani olmak istiyor. Diyor ki ya Muhammed diyor, affın meşiyetten, Allah'ın dilemesinden sonra olduğunu görüyorum. Beni affeder mi etmez mi bilemem. Bundan başka bir şey var mı? Daha müjde verici bir ayet varsa onu bana bildir de daha rahat bir şekilde iman edeyim, rahat bir şekilde sana tabi olayım diye başka bir daha müjdeli haber istiyor. Efendimiz ona da şu ayet-i kerimeyi yazıp gönderiyor. Zümer suresi 53. ayet-i kerime, çok önemli bir ayet-i kerime hepimiz için, bütün günahkar kullar için Allah'ın mağfiretini, affetmesini bize haber veren, hatta bu ayet-i kerime hep cenazelerde okunur. Camiler cenaze oldu mu bakarız, arkadan müezzin tesbihat yaptırmaz. Bu ayet-i kerimeyi okur. Estağfirullah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Hakikaten bir kısım alimlerimize göre Kur'an-ı Kerim'de en müjde verici, insanı sevindirici, insana böyle ümitlendirici ayetin bu ayet olduğu söylenir. Bir rivayete göre, bir görüşe göre. Başka ayetler de var bizi ümitlendirecek, Allah'ın affini, mağfiretini bildiren nice ayet-i kerimeler var. Onlar bizi sevindiriyor, ümitlendiriyor. Ama içlerinde bu ayet-i kerime insana bambaşka bir ümit aşılıyor. Nedir ayet-i kerimenin meali? De ki ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım. Yani günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım. İsraf ala enfusim, enfus ya da israf ala nefs, kişinin günah işleyerek nefsine haksızlık yapması, kendine zulmetmesi, haksızlık yapması, aşırı gitmesi, bunlar günahlar demektir. Ey günahkar kullarım, günah işleyerek kendilerine haksızlık yapan, aşırı giden kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Ne olursanız olun, yine de Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü ümitsizlik imanla bağdaşmaz. Peki ya Rabbi, ümit kesmeyeceğiz ise ne yapacaksın? Neyine güvenerek, ne yapacağına dikkate alarak biz ümit kesmeyelim, sana ümit bağlayalım. İnna Allah yağfiru zunube cemi'a. Allah kulun bütün günahlarını bağışlar. Bütün günahlarını bağışlar. Hatta bunun içerisinde şirk de vardır ama iki ayet-i kerimeyle şirk bundan ayrıldığı için, Cenab-ı Hak onu ayırdığından dolayı diyoruz ki şirk hariç bütün günahlar. Veya yine başka naslarda, ayetlerde, hadislerde Allah'ın affetmeyeceği istisna ettiği günahlar varsa onları da istisna edebiliriz. Mesela bunlardan birisi de kulaklarıdır. Efendimiz Aleyhisselam bir rivayette şöyle buyuruyor. Diyor ki bir kul eğer Allah yolunda şehit olursa, canını verirse, onun Allah diyor bütün günahlarını affeder. Her günahını affeder. Böyle dedikten sonra insanlar çok seviniyorlar. Tabi bunun içerisinde kul hakkı da vardır diye düşünüyorlar. Efendimiz bunu söylüyor. Biraz bekledikten sonra diyor ki ben biraz önce size ne söyledim? Ne buyurdum ben size? Diyor ki ya Resulallah dedin, buyurdunuz ki bir kul eğer şehit olursa, Allah yolunda canını verirse Allah o kulunu bütün günahını affeder. Tamam, doğru diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ancak hakkul ibad, kul hakkı hariç diye istisna ediyor. Dolayısıyla işte demin okuduk Nisa suresinin ayet-i kerimeler 46 ve 48 ve diğer ayet-i kerime Allah bütün günahları bağışlar, şirk koşulması hariç. İşte Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselam Allah bütün günahları bağışlar, kul hakkı hariç. Böyle istisna edilen günahları varsa şirk ve kul hakkı gibi onlar müstesna, onlar efendim çünkü başka naslar ayet-i kerimeyi tahsis ediyor. Buradaki umumu tahsis ediyor, daraltıyor alanı. Ama bunun dışındaki bütün günahları Cenab-ı Hak affedebileceğini bize müjdeliyor. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet eden bir Rabbimiz, Allah'ımız. Dolayısıyla bu da çok müjde verici bir ayet. Ama biz insanlar bu ayete güvenip günah işlemeye devam etmemeli. Bu ayeti dikkate alarak bir an önce Rabbimizin mağfiretine, bağışlamasına koşmalıyız. Akıl bunu gerektirir, irfan bunu gerektirir. Yoksa ben günah işlemeye devam edeyim, nasıl Allah beni affeder gibi bir gaflet hali kesinlikle ayette kastedilen, verilmek istenen mesaj bu değil. Günahkar kullara ümit aşılamak, onların Allah'ın rahmetine ve mağfiretine yönlendirmek ve yaptıkları günahlar bağışlanan takdirde yeni günahları işlememe cesaretini, ümidini onlara zerk etmek ayetin kastı bu olsa gerek. İşte böylece elçinin defalarca gidip gelmesinden sonra nihayet vahşi son ayet-i kerimedeki müjdeyle ferahladı ve rahmetin ne kadar da büyük ey Rabbim diyerek ve tevbeyi nasuhta bulunarak arkadaşla birlikte Müslüman oldu. Böyle bir hikaye anlatılıyor sihir kitaplarımızda. Ama Vahşi'nin durumunda olan bütün günahkar, bizler günahkar insanlara da Hazreti Vahşi'nin bu hali bir örnek oluyor, bir mizan oluyor ve biz de aynı duyguları yaşıyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, rahmetini de umuyoruz. Vahşi Müslüman olunca arkadaşlar beraber ashab-ı kiram ya Resulallah bu af ve merhamet sadece Vahşi'ye mahsustur yoksa bütün Müslümanlara mı diye sordular. Ayetlerde kastedilen Cenab-ı Hakk'ın affı, mağfireti ve bağışlaması Efendimiz Aleyhisselam bütün Müslümanlar için geçerlidir buyurdu buradaki müjdeler. İmam Buziri Allah'ın affının genişliğini şöyle anlatıyor. Ya nefsu la taqnati min zelletin azumet innel kebaira fil gufrani kellememi. Yese düşme ey nefsim kebair ettim diyor. Kebair büyük günahlar demek. Demin küçük günahlar demek. Yese düşme ey nefsim kebair büyük günahlar işledim diyor. Affı hakta kebair andırır lememi. Allah'ın affı, hakkın affı o kadar büyüktür ki o affın yanında büyük günahlar adeta küçük günahlar mevkiinde olabilir. Biz yine vazgeçelim onları yapmayalım ama Allah'ın geniş mağfireti, affı, rahmeti yanında günah ne kadar büyük olursa olsun Cenab-ı Hak onu küçük görüp onları affedebilir. Allah buna şüphesiz kadirdir. Değerli dinleyenlerim, burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Vahşi'nin İslam'a gelmesi, hidayet bulması örneği üzerinden nasıl insanları doğruya, güzele, hidayete çağırmada ne kadar geniş gönüllü, engin gönüllü, sabırlı davrandığını, bütün ihtimalleri dikkate alarak karşıdaki insanı ikna edip onun hidayetine vesile olduğunu, bunlar hem bizim için bizim bağışlamamıza örnek şeyler, aynı zamanda irşada, davete muhtaç insanlarla alakalı olurken orada nasıl bir geniş gönülle, nasıl bir mütevazi, alçak bir gönülle, geniş bir gönülle, müsamaha ile o insanlar kurtuluşu için davranmamız gerektiğinin de çok güzel bir örneği burada sergilenmiş oluyor. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bizi her türlü güzelliklere, iyiliklere muvaffak kılsın, her türlü şeyle muhafaza eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.